İran Mektupları, Montesquieu, Ark Yayınları, 2004 İstanbul. Türkçe'ye çevirenler Ahmet Tarcan, Uğur Yönten. Bu kitap 287 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Eylül 2011. Okuyan İris Gür. 1700'lü yılların başında pılını pırtısını toplayıp İsfahan'dan ayrılan Özbek, önce Erzurum'a, sonra İzmir'e ve oradan Paris'e yelken açıyor, geride sarayını, cariyelerini bırakarak. İran'ın mahrem gizilliklerinden uzakta, Paris sokaklarında göğe tırmanan binalar arasında, Fransa'nın namahrem güzelliklerini keşfediyor, Persli olmanın cazibesini doyasıya kullanıyor. Çevirinin ön sözü. Ocak 1689'da Bordo yakınlarında dünyaya gelen Montesquieu, aydınlanma çağının önemli felsefi figürlerinden biridir. 18. yüzyıl Avrupa dünyasında mutlu filozof olarak tanınır. Hukuk, felsefe, edebiyat dünyasına büyük katkılarda bulunan Montesquieu, Fransa'yı 1789 devrimine hazırlayan önemli düşünürlerden biri olarak görülür. İran Mektupları temelde Orta Çağ Fransa'sını ve kurumlarını eleştiren önemli bir yapıttır. Fransa'daki sansürün etkisiyle ilk kez 1721'de Amsterdam'da yasa dışı bir kitap olarak yayınlanır. Bu ilk baskıda kitabın üzerinde yazarının ismi yer almaz. Büyük ilgi gören kitap aynı yıl içinde ikinci baskısını yapar. Montesquieu'nin öldüğü 1754 yılına kadar eser 12 baskı yapar. Çeviriyi yaparken eserin 3 farklı nüshasını dikkate aldık. 1. Lettres Persanées, Livre de Poche, Librairie Générale Française, 1972 Paris. 2. Lettres Persanées, Garnier Flammarion, Paris 1964. 3. Lettres Persanées, Classique Garnier, Librairie Garnier Frères Paris. Özgü yayıncılıktan Hasan Kurt Bey'e, DÜ öğretim görevlisi A. Mecit Hamidi'ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Çevirmenler. Ön söz. Burada kimseye bir ithafta bulunmayacağım. Kitabın himaye görmesini de istemeyeceğim. Eğer iyi olursa zaten okunacak. Kötü olursa okunmayacak. Okunup okunmaması da pek umurumda değil. Bu ilk mektupları halkın tepkisini öğrenmek için seçtim. Çantamda bu mektuplardan daha bir sürü var. Sonra bunları da yayınlayabilirim. Bütün bunları adımın gizli tutulması şartıyla yapabilirim. Eğer adım açıklanırsa hemen o anda susar, bir daha da konuşmam. Çok iyi yürüyen, endamlı bir kadının ayağı kendisine bakıldığında birbirine dolanır, topallamaya başlar. Kişiliğime ait kusurlar bu esere yüklenebilir. Kim olduğum bilindiğinde insanlar şöyle der: kitabında söyledikleriyle karakteri birbirine hiç uymuyor. Zamanını daha iyi şeyler yaparak geçirmeliydi. Bu yaptığı ciddi bir adama yakışmaz. Eleştirilerde bu tür düşünceler her zaman olur. Çünkü bu eleştirileri yapanlar akıllarını pek kullanmazlar. Burada mektubu yazan İranlılar benimle birlikte aynı evde kaldılar. Hayatımızı birlikte geçiriyorduk. Beni başka bir gezegende yaşayan biri olarak gördükleri için sırlarının ortaya çıkmayacağını düşünüyorlar ve benden hiçbir şeyi gizlemiyorlardı. Yurdundan ayrılan bir kişi pek sır tutamaz. Bu yüzden mektuplarının büyük çoğunluğunu bana verdiler. Ben de onları başka bir yere yazdım. Hatta çok iyi sakladıkları ve bana bir sır olarak vermekten sakındıkları birkaç mektubu da ele geçirdim. Bunlar İranlıların gurur ve kıskançlığını gösteren son derece onur kırıcı ve küçültücü mektuplardı. O halde ben çeviri işinden başka bir şey yapmıyorum burada. Karşılaştığım tek zorluk ise eseri kendi geleneklerimize uygun hale getirmek oldu. Okuyucunun Asyalı diline alışabilmesi için elimden geldiğince gayret sarf ettim ve okuyucuyu göklere, bulutların arasına karıştıracak çok sayıdaki ilahi tabirlerden kurtardım. Okuyucu için yaptığım bu kadar değil. Doğuluların bizim gibi çokça kullandıkları uzun iltifat cümlelerini mektuplardan çıkardım ve mektupları boşu boşuna uzatan ve iki dost arasında aslında olmaması gereken sayısız ufak tefek şeyleri de ayıkladım. Mektup türünde eserler kaleme alan yazarların çoğu da aynı şekilde davransalardı, eserlerinden hiçbir şey kalmadığını görürlerdi. Fransız milletinin gelenek ve tavırlarını bazen benim kadar iyi bilen, hatta en ince ayrıntılarını tanıyan ve Fransa'da seyahat eden birçok Almanın bile gözünden kaçtığına emin olduğum şeyleri yakalayabilen İranlıları görmek beni her zaman şaşırtan bir şey olmuştur. Bu yeteneklerini Fransa'da uzun süre ikamet etmelerine bağlıyorum. Bu yargıya varmamın nedeni şudur. Bir Asyalı, Fransızların geleneklerini bir yılda öğrenebilirken, bir Fransız ise Asyalıların gelenek ve göreneklerini 4 yılda zor öğrenir. Ayrıca Asyalıların girişken, Fransızların ise iletişimden uzak olduklarını unutmamak gerekir. Her mütercim, hatta en aykırı şekilde mesleğini icra eden yorumcu, tercümesinin ya da şerh eserinin baş tarafını övgülerle süsleyebileceği gibi ortaya koyduğu eserinin yararını okunmaya layık olduğunu ve mükemmelliğini de belirtebilir. Bu, kurallara aykırı bir şey olmasa gerek. Ben böyle bir şeyi asla yapmadım ve bunun nedenleri kolayca sezilebilir. Bu nedenlerden en yerinde olanı ise böyle bir iş yaparken zaten sıkıcı olan bir yere sıkıcı bir şey yerleştirmiş gibi olunacağıdır. Sıkıcı yerle kastettiğim şey ön sözdür. Birinci mektup. Özbek'ten İsfahan'daki arkadaşı Rustan'a. Kum kentinde yalnızca bir gün kaldık. 12 haberci dünyaya getiren Azize'nin, Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma ve onun soyundan gelen 12 imam kastediliyor. Mezarı başında dualarımızı yapıp yolumuza devam ettik. Dün, yani İsfahan'dan ayrılışımızın 25. günü Tebriz'e vardık. Öyle sanıyorum ki ben ve Rika büyük fedakarlıkla ilim peşinde koşmak ve bilim aşkı için asude bir hayatın nimetlerini ve kendi vatanlarını bırakıp giden İranlıların ilk şahıslarıyız. Dörtbaşı mamur bir krallıkta doğup büyüdük ama hiçbir zaman bu krallığın sınırlarının bilgilerimizin sınırı olduğuna ve doğu güneşinin sırf bizi aydınlatmak için doğduğuna inanmadık. Bu yolculuğumuz hakkında neler konuşulduğunu bana yaz. Ama lütfen bana yağ çekme. Çünkü fazla alkışlara hiç itibar etmem. Mektubunu bir süre kalacağım Erzurum'a yolla. Hoşça kal sevgili Rustan. Ve şundan emin ol ki dünyanın hangi bucağında olursam olayım, senin sadık bir dostun olarak kalacağım. Tebriz, 15 Sefer, Nisan 1711. İkinci mektup. Özbek'ten İsfahan Sarayı'ndaki baş harem ağasına. İran'daki en güzel kadınların bekçiliğini yapmaktasın. Dünyada sahip olduğum en değerli varlıklarımı sana emanet ettim. Sadece bana açılabilen o karşı konulamaz kapıların anahtarlarını elinde bulundurmaktasın. Canım kadar kıymetli böylesi emanetlere göz kulak olduğun müddetçe ferahlıyor ve sonsuz bir güvenliğe erişmiş oluyorum. Gündüzün ışığında etrafı koruyup kolladığın gibi gecenin ıssızlığında da tam bir koruculuk yapmaktasın. Fazilet sarsılmaya yüz tuttuğunda onu ayakta tutan senin sonsuz emeklerindir. Himayende bulunan kadınlar amaçlarını aştıklarında heveslerini kursaklarında bırakmasını iyi bilirsin. Hıyanetin tokatçısı, sadakatin ise sağ kolusun. Onları hem yönetir hem de onlara itaat edersin. Tüm isteklerini gözü kapalı yerine getirdiğin gibi sarayın kurallarını da onlara uygulatıyorsun. En adi hizmetleri kendilerine yaptığında şeref duyarsın. Meşru emirlerine de saygı ve görev icabı boyun eğmektesin. Köleler kölesi gibi onlara hizmet edersin. Ama mütevazılığın ve sıkılganlığın yasaları sarsacağından kaygı duyduğunda nüfuzu elden bırakmamak için bizzat benim gibi bir komutan edasıyla hükmedersin. Şunu unutma ki son kölem olarak seni o çileli ve karamsar yaşamdan ben kurtardım ve bu göreve getirdim. Üstelik gönül bahçemdeki çiçekleri sana emanet ettim. Aşkımla tutuşan bu dilberlere olabildiğince merhametli ve şefkatli ol. Böylelikle kendilerine özgüven duygularını temin etmiş olacaksın. Masum arzularını mümkün olduğunca yerine getir. Kaygı ve can sıkıntılarını dağıtmak için çabala. Müzik, dans ve güzel içeceklerle eğlenmelerini sağla. Sık sık bir araya gelmelerine müsaade et. Mesire yerlerine gitmek istediklerinde onları götürebilirsin. Ancak orada onlara göz dikebilecek adamlara derslerini ver. Arada bir onlara benden söz et. Biliyorum, o sıcak yuvada güzellikleri bir kat daha artmıştır. Burnumda tütüyorlar. Onları görebilmek için neler vermezdim neler. Hoşça kal. Tebriz, 18 Sefer 1711. Üçüncü mektup. Zaşi'den Tebriz'deki Özbey'e. Harem ağasına bizi mesire yerine götürmesini emrettik. Başımıza hiçbir macera gelmedi. Sana zaten bundan söz edecek. Tahtırevan'dan inip ırmağa geçmek gerekiyordu. Geleneklere göre sandıkların içine girdik. İki köle omuzlarında bizi taşıdı ve tüm bakışlardan uzaklaşıverdik. Arzularımı uyandıran ve hep seni hatırlatan anılarımı yaşadığım bu sarayda şu anda hayatımı sürdürmek bana öyle zor geliyor ki sevgili Özbek. Bu sarayda bir köşeden bir köşeye koşuyor ve seni arıyorum. Ama seni bulamıyorum ve büyük bir umutsuzluğa kapılıyorum. Birbirimize ilk defa sarıldığımız yeri görünce beynimden vurulmuşa dönüyorum. Bazen de bizi birbirimize kışkırttığın yerde duruveriyorum. Güzellikte birbirimizle nasıl da yarışırdık. Her birimiz ayrı ayrı güzelliğimizle övünürdük. Süslenip püslenip senin karşına geçerdik. Sen de bizi baştan aşağı süzer ve bizi seyretmekten büyük zevk alırdın. Aşk sarhoşluğuyla mutluluk içinde yüzerdin. Ama sanki çabuk bıkar gibi bir halin olurdu ve gerçek güzellik arayışına girerdin. Yapmacık hareketlerimizden ve aşırı süslenmiş olmamızdan çok tabii bir güzellik içinde bizi görmek isterdin. Ben ise utanma ve namus mefhumunu bir kenara itip sadece sana kendimi beğendirmekle meşgul olurdum. Bunu başarmak temel hedefimdi. Senin gibi kimse mutlu olmamalıydı. Çünkü karşında hep güzeller vardı. Beslenmene de diyecek yoktu. Hiç eksik olmayan güzel yemeklerden hoşlanırdın. Çok değişik zevklerin olduğunu her an gözlerdik. Hep değişiklik arardın. Biz de sana nasıl güzel görünebileceğimizin hesaplarını yapar, senin tarafından sevilmeyi bekler ve bu arzuyla yanıp tutuşurduk. Buna rağmen sen, yeni emirler ve sana nasıl itaat edilmesi gerektiği yönünde yeni ve değişik kurallar üretmeyi planlıyordun. İtiraf etmek istiyorum ki Özbek, ben yine senin olmak ve senin tarafından sevilmek için can atıyorum. Bu konuda arzularım kabarıyor. Hatırlar mısın, senin gönlünü bir zamanlar fethetmiştim, sen de beni deliler gibi sevdin. Sonra beni bırakıp tekrar bana dönüş yaptın. Ben de seni kendime bağlamasını bildim. Bunu başarabilmiştim. Diğerleri beni kıskanmaktan başka bir şey yapamadılar ve umutsuzluğa kapıldılar. Bu dünya sadece ikimiz içindi. Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Rakiplerim bize gıpta ile bakıyorlardı. Çünkü benim sana olan aşkım onlarınkini ikiye katlardı. Farklı olduğumu onlar da hissedebilmiş olmalılardı. Benimle güzellik yarışına girme cesaretini gösteremiyorlardı. Şimdi bize neler oldu? Gel gör halimi. Hayaller içinde yıkılıp sürüklenmekteyim. Sevgiden yoksun olmak ne büyük talihsizlik. Vahşi batıda başıboş dolaşmak için bizi bırakıp gittin Özbek. Acaba kendini özletmek için mi bunu yaptın? Yazıklar olsun. Neler kaybettiğinin farkında mısın? Duygularımı içime gömerek ve ahlayıp vahlayarak kendimi tüketiyorum. Gel gör ki sarayda herkes senin aşkında yanıp tutuşuyor. Sen ise duygusuzluğa kapılmış, gittikçe uzaklara kaçıyorsun. Keşke sevgili Özbeğim mutlu olmayı becerebilseydin. Fatma'nın Sarayı, 21 Muharrem Mart 1711. Dördüncü mektup. Zefis'ten Erzurum'daki Özbeğe. Ve en sonunda bu korkunç zenci benim umutlarımı mahvetti. Esirem Zelide'yi zorla benden aldı. Evet, bana istediğim gibi hizmet eden ve elinden her türlü iş gelen ve her tarafı pırıl pırıl yapan Zelide'yi. Onu benden ayırması yetmiyormuş gibi onu şerefsiz ve haysiyetsiz duruma düşürmek istiyor. Ona bazı iftiralar atıyor. Ona güvenmiş olmamı hazmedemiyor. bazı şeyleri kapı arkasından dinlediğini ve bazı şeylere şahit olduğunu söylüyor ki bunları ben bile hayal edemem. Çok mutsuzum. Görüyorsun ki ne mütevazılığım ne de faziletli olmam bu alçak adamın iftira ve şüphelerinden beni arındırmıyor. Böylesi adi bir esir gelsin de yüreğime saldırsın ve bu durumda kendimi müdafaa etmem gerekiyor. Ama kendime yediremiyorum çünkü bu kadar alçalmadım. Benim tek güvendiğim kişi bizzat sensin, senin aşkın ve benim aşkım ve doğrusunu istersen sevgili Özbek, bütün bunların yanında döktüğüm gözyaşlarımdır. Fatma'nın Sarayı, 29 Muharrem 1711. Birinci ayrımın sonu, sayfa 13.